Ayrım 33, sayfa 306. O geceden sonra ikisi de Rıza'nın adını ağızlarına almamışlardı. Lakin mevcudiyeti aralarına inmiş görünmez bir perde gibiydi. Ayşe konunun açılmasını istiyor, ablasının göstereceği reaksiyonu merak ediyor ama buna bir türlü cesaret edemiyordu. Nazan'ın tepkisi ne olacaktı acaba? O vahşi yaratığın Nazan'ı vazgeçilmez derecede etkilediği, ruhuna sindiği ve her şeye rağmen ondan kopamayacağını sezinliyordu. Bir tür uyuşturucu veya kumar iptilası gibiydi. Kötü ve kahredici olduğunu bildiği halde iradesini kullanıp yenemiyor ve şuuraltı yine onu özlüyor olabilirdi. Olayın vukuundan yaklaşık 20 gün sonra Ayşe'nin korktuğu başına geldi. Bir gece saat 10'a doğru telefon çaldı. Arayan herhangi biri olabilirdi ama nedense iki kardeş yerlerinden sıçrayarak birbirlerine baktılar. Sanki aralarında arayan kim olduğunu tahmin etmişler gibi örtülü bir mutabakat olmuştu. Ayşe yerinden kımıldayamadı. Gerçekle yeniden karşılaşmanın korkusu yüreğine sinmiş gibiydi. Gözleri irileşerek ablasına çevrildi. Nazan mırıldandı. Sen açma, ben bakarım. Genç kadın ağır ağır yerinden kalktı. Yavaş fakat kendinden emin adımlarla telefona doğru yürüdü. Ayşe'nin boğazı kurumuştu. İçinden fışkıran güçlü bir his dalgası arayanın Rıza olduğunu söylüyordu. Kalbi gümbür gümbür atıyordu genç kızın. Hayret diye düşündü. Ablası umduğundan çok daha soğukkanlı davranıyordu. Alo? Arayanın sesini duymasına rağmen Nazan'ın yüz hatlarında en ufak bir değişiklik olmamıştı. Hatta bir an Ayşe yanıldıklarını, muhtemelen başka birinin aradığını sandı ama Nazan'ın ilk cümlesi kanını dondurmaya yetti. Evet Rıza, benim sevgilim. Gözleri irileşti genç kızın. Kanı çekilir gibi oldu korkudan. Rıza'nın ismini bile duymak sinmesine yetmişti. Ama asıl şaşırdığı nokta ablasının büyük bir içtenlik ve inandırıcılıkla konuşmaya devam etmesiydi. Tabii hayatım, hem de nasıl özledim. İnanamıyordu Ayşe. Nazan bunları nasıl söyleyebilirdi? Haklısın sevgilim. İkimiz de dersimizi aldık. Bir daha asla söylediklerinden dışarı çıkmayacağız. Bizi affettin mi? Ayşe sivri tırnaklarını avuçlarının içine gömdü. Ablası çıldırmış olmalıydı. Elinden gelse yerinden fırlayıp hayır diye bağıracaktı. O bir buhrandı. Doğru, kıskandım. Ne de olsa benden genç o. Ama sonra oturup bu konuyu çok tartıştık ve bir karara vardık. Sen ikimize de yeterlisin. Kafamıza dank etti. Sensiz olamayacağız. İlk defa Nazan konuşmaya devam ederken kardeşine bir göz attı. Onun renkten rengi girip oturduğu yerde korkudan büzüldüğünü görünce susmasını ister gibi yana sarkmış elini ağır ağır dudaklarına götürerek sus işareti yaptı. Ayşe'nin zaten konuşacak hali kalmamıştı. Gel, ne zaman istersen. Dört gözle seni bekliyoruz. İkimiz de seni çok özledik. Ama bize haşin davranma. Canımızı yakma. Olur mu sevgilim? Nazan hala telefonun başında ayakta duruyordu. Ayşe ise kilitlenmiş gibi hareketsiz kalmıştı. Ayşe neden sonra müthiş sessizliğin hüküm sürdüğü odada telefondan yükselen münhal işaretinin mınlamasını işitti. Nazan telefonu kapatmadan önce kasılıp kalmıştı yerinde. Neden sonra Ayşe'nin gırtlağında tiz bir ses yükseldi. Abla, çıldırdın mı sen? Ne dediğinin farkında mısın? Nazan hafifçe ıyzıyı yerine bıraktı. Taş gibi katı bir sesle homurdandı. Farkındayım tabii. Nihayet beklediğim an geldi. Ne anı? İntikam saati. Onu öldüreceğim. Delisin sen. Katil mi olacaksın? Bunu nasıl düşünebilirsin? Nasıl mı? Hem de büyük bir keyifle. Hem bu anı bekliyordum. Sana dememiş miydim arayacak diye. İşte aradı. Hiçbir şeyin değişmeyeceğini sandı. Yalnız bana değil, ikimize birden hükmedileceğini sanıyor sersem. Ayşe yerinden fırladı. Her yanı titriyordu. Hayır, hayır, buna izin veremem diye bağırdı. Cinayet işlemeni seyirci olamam. Anlamıyorsun galiba. Başka hiç şansımız yok. Olmalı. Mutlaka bir çözümü olmalı. O hayvanı öldürmek meselenin halli değil. Sonra ne yapacağız? Yıllarca hapislerde mi çürüyeceğiz? Değer mi? Merak etme güzel kardeşim. Sana hiçbir şey olmayacak. Bütün suçu ben üstleneceğim. Kaç gündür bu anı düşünüp plan kurdum. Bu bir nefsi müdafaa olacak. Az sonra sen buradan çıkıp gideceksin. Ayşe şaşkın şaşkın söylendi. Gidecek miyim? Nereye? Evine. Burada olmayacaksın. İmkansız ve de saçma. Seni o hayvanla burada tek başına mı bırakacağımı sanıyorsun? Evet, aynen öyle yapacaksın. Hayır, buna izin veremem. Mecbursun güzelim. Başka şansın yok. Ayşe yeniden isyan etti. Sen nene güveniyorsun? O insan azmanı adamla nasıl mücadele edebilirsin? Silahın da yok. Asıl o seni öldürebilir. Hepsini ayarladım. Tuzağıma düşecektir. Neyi ayarladın? Ne kadar güçsüz olduğunu görmüyor musun? Nazan ters ters kardeşine baktı. Senden ilk defa çok ciddi bir şey rica ediyorum Ayşe. Lütfen beni bırak ve çık git bu evden. Onunla yalnız kalmak istiyorum. Ayşe belki de hayatının en büyük hatasını yaptı ve bir an tereddüte düştü. Acaba diye geçirdi içinden. Yoksa ablası Rıza ile eski hayatına yeniden dönmek mi istiyordu? Telefondaki o ses tonu o kadar içten ve inandırıcı gelmişti ki kulağına. Nazan bu kadar rol yapamazdı. Kuşku içini sızlattı. Biraz da olayların bu hale dönüşmesinde kendi işgüzarlığının payı olmamış mıydı sanki? Rıza'nın peşine ısrarla takılmasaydı belki de bunların hiçbiri olmayacaktı. 2. Nefesini kesip etrafı dinledi Nazan. Yanılmış olabilirdi. Dikkat kesilip kulak kabarttı. Tüm hazırlıklarını tamamlamıştı artık ve merdivende yaklaşan hafif bir ayak sesi duymuştu. O olabilirdi. Tüm tüyleri ürperdi. Kararlıydı ama bu sandığından da zor olacağı benziyordu. Daha şimdiden yüreği deli gibi atmaya başlamıştı. Koltuğunda dimdik oturuyor, cesur ve pervasız görünmeye çalışıyordu. Aslında iradesini pekiştirmek için yaptığı bir mücadeleydi bu. Salon en konu loş sayılırdı. Sadece köşedeki masa lambalarından birini yakmıştı. Yarı karanlığı özellikle tercih etmişti. Yüzünde hasıl olacak muhtemel nefret duygusunun açıkça seçilmemesi için. Ayak seslerini dinlemeye devam etti. Üst kata çıkan adım seslerini işitince tuttuğu nefesini bıraktı. İçinden yardımcı olması için Tanrı'ya dua etti yeniden. Artık beklemeye tahammülü kalmamıştı. Ne olacaksa bir an evvel başlayıp bitmesini istiyordu. Dudağının üstünde biriken ter damlalarını parmağının ucuyla sildi. Çok dikkatli hareket etmek zorundaydı. En ufak bir falso vermeye gelmezdi. Rıza fazla zeki bir adam değildi ama gücüne her zaman güveni vardı. Eğer tuzağa düştüğünü sezinlerse o zaman her şeyi kaybedebilirdi. Bekleyişin hiç bitmeyeceğini sandı. Zaman sanki durmuş gibi geliyordu kendisine. Ayşe'nin yalvarışlarını anımsadı bir daha. Gerçekten değer miydi buna? Elini kana bulamadan bu beladan kurtulmanın başka yolu yok muydu? Kardeşiyle vedalaşması bir daha gözlerinde canlandı. Ağlayarak kucaklaşmışlardı. Nazan onun bu kadar kolay teslimiyet gösterip kararını kabullenmesine şaşmıştı da biraz. Hatta kararını engelleyecek bir takım şeytani planlar yapmasından da korkmuştu ama Ayşe evine dönmüş ve telefonla temasta kurmuştu. Beklemeye devam etti. Duvardaki babasından kalma sarkaçlı saat 22.30'u gösteriyordu. Rıza'nın şimdiye kadar gelmesi lazımdı. Hele üstünlüğünün ve egemenliğinin kesin kabul edildiği bir gecede bu kadar gecikmesi hiç de hayra alamet değildi. İçinde hafif bir kuşku belirdi. Yoksa gelmeyecek miydi? Olabilir miydi? Rıza elde ettiği bu zaferden sonra gelmezlik eder miydi? Telefondaki konuşmasını hatırlamaya çalıştı. Yoksa farkına varmadan gaf mı yapmıştı? Rıza onları bu kadar rahat kabullenmesinden kuşkulanmış olabilir miydi? Hayır diye mırıldandı içinden. Onu şüphelendirecek bir şey söylememişti. Daha önce de olduğu gibi hasretini ve onsuz yapamayacağını belirten kelimeler kullanmıştı. Hatta telefonu dinleyen kardeşini bile inandırmıştı. Gelecektir diye düşündü. Mutlaka gelecektir. Yapacağı tek şey sabırla beklemekti. Rıza'nın sağı solu belli olmazdı. Gece yarısından sonra da gelebilirdi. Lanet herif bir yere takılmış olabilirdi. Sık sık yaptığı gibi ya bir meyhaneye ya da düzensiz arkadaşlarıyla kahvehanelerde kumara. Duvardaki saate yeniden gözü takıldı. 22.40. Topu topu 10 dakika geçmişti. Çok gerginim diye homurdandı. Böyle olmamalıydı. Daha sakin, yumuşak, davetkar ve işveli davranmalıydı. Her şey buna bağlıydı. Önündeki birkaç saat içinde hayatının rolünü oynayacaktı. Bilinçsizce yerinden kalktı. Kurduğu düzeni belki 10. kere gözden geçirmek gereği duydu. Yatak odasına geçti. Kendisine lazım olacak eşyalara son bir kere daha baktı. Rıza gelince kendisine nerede sahip olmaya kalkışacağını kesin bilmediğinden salona döndü yeniden. Ortadaki büyük kanepenin altına gizlediği aleti kontrol etti. Planını uygulamak için her şey yerli yerindeydi. Tek eksik Rıza'nın kendisiydi. Derin bir nefes verdi. Soluk alıp vermekte zorlanıyordu. Rıza tam 11'i çeyrek geçe geldi. Anahtarıyla kapıyı açmıştı. Gözlerini kısıp loş salonda dimdik oturan kadınına baktı. Bir süre kapının eşiğinde onu süzdü sırıtarak. Sonra usulca kapıyı kapatıp salona doğru yürüdü. Nazan tüm gücünü kullanarak yerinden kalkmıştı. Nefesi duracak gibiydi. Kendini zorlayarak o da gülümsemeye çalıştı. Rıza hiç konuşmadan yanına yaklaştı genç kadının. İri yarı adamın yüzünde Özellikle kara gözlerinde tuhaf belirtiler, meraklı parıltılar vardı. Yadırgamış gibi kadını inceliyordu. "Merhaba," dedi nihayet. "Hoş geldin sevgilim." Nazan nasıl konuşabildiğini hayret etmiş gibiydi. Bu ilk saniyelerin en zor an olduğunu gayet iyi biliyordu. Tüm gücünü toplayıp rolüne yoğunlaşması gerekiyordu. Panik her şeyin mahvolabilirdi. Aslında erkeğine koşması, ona sarılması gerekiyordu ama bunu yapamadı. Onu arzulayan, aç ve ihtiraslı kadını oynayamadı. İçinden gelmiyordu bir türlü. Benliğini kaplayan nefret ve intikam duygusu rolünü oynamasını engelliyordu. Rıza gözleriyle etrafı taradı önce. "Ayşe nerede?" Sesi soğuk ve sinirli çıkmıştı. Nazan bir an paniğe kapılır gibi oldu. Bunu soracağını ve vereceği cevabı önceden tasarlamıştı tabii. Gülümsemeye çalıştı. O hadiseden sonra ilk geceyi bizim baş başa geçirmemizin daha uygun olacağını düşündü de gitti. Ama merak etme, bundan sonra o da bizimle olacak. Sen ne zaman istersen. Kısa bir an tereddütle kadını süzdü Rıza. Doğru mu bu? Yoksa kaçtı mı? Yapma Rıza. İkimizin de artık senden vazgeçemeyeceğimizi anlamadın mı hala? Rıza biraz daha yaklaştı. Nazan'ın saçlarından terliklerine kadar baştan aşağıya inceledi. Ne oldu sana? Çok süzülmüş gözüküyorsun. Heyecandan olmalı, diye fısıldadı genç kadın. Kolay mı? Çok özledim. Özledin değil mi? Hem de nasıl? Aklın başına geldi mi artık? Evet sevgilim, bundan sonra hiçbir lafına itiraz etmeyeceğim. Rıza sırıttı. Köpek gibi bana itaat edeceksin, değil mi? Aynen öyle hayatım. Aferin, demek aklın başına geldi. Güzel. Rıza bir adım daha atıp hoyratça genç kadının beline sarılarak kendine çekti. Nazan içgüdüsel olarak ellerini adamın göğsüne dayayıp kendini uzak tutmak istedi ama son anda bunun son derece hatalı olduğunu hatırlayarak yapay bir şekilde kollarını boynuna doladı ve sonra kulağına doğru fısıldadı. Sen de beni özledin değil mi? Rıza hemen cevap vermedi. Sitemkar bir şekilde Nazan'ı süzdü. Özlemesine özledim ama küçük Bilic neden anaç tavuğun yanında değil onu anlamadım. Bizi yalnız bırakmak da neymiş? Seninle kaç aydır aynı yatağı paylaşıyoruz. Oysa kardeşim bize yeni bir soluk, yeni bir hava getirecekti. Üçlü sevişecektik. Nazan bedenindeki ürpertiyi engelleyemedi ama güçlükle fısıldadı. Endişelenme aslanım sen. Bir daha gelişinde o da burada olur. Rıza fazla üstelememiş, iri pençeleriyle birden kadının kaba etlerini kavramıştı. Hadi yürü, odamıza gidelim, diye söylendi sonra. Rıza soyunurken bir şeylerin ters gittiğini seziniyor ama ne olduğunu pek çıkaramıyordu. Sanki Nazan'da tuhaf bir durgunluk, isteksizlik ya da kırıklık vardı. İlk aradığında telefonda ses kulağına öyle gelmemiş, hatta çok özlediğini sanmıştı ama şimdi ağırdan alıyor, o Rıza'nın çok alıştığı coşkulu, istekli, doymak bilmez enerjisinden uzak görünüyordu. Gömleğinin düğmelerini çözerken bir kere daha yan gözle genç kadına baktı. Yoksa bu odaya girince yeniden son geceyi mi hatırlamıştı Nazan? Hiç umursamadı. Her şey müstahaktı bu kart tavuğa. Ondan daha dik başlılarını hizaya getirdim ben diye geçirdi aklından. Hatta biraz sinirlenir gibi de oldu. Ona yeterince ders verdiğini sanıyordu. Ama kadın milletiydi bu. Hiç belli olmazdı. İnadına üstüne gitti. Nasıldı ama o gece? Dedi. İkinizi de iyi becerdim değil mi? Sabaha kadar altımda perişan oldunuz. Nazan'dan cevap bekliyordu. Ama kadın cevap vermemiş, duymamış gibi davranarak oyalanmıştı. Rıza büsbütün işkillendi. Bir adımda yanına giderek kendisine sırt çevirmiş kadını döndürdü. Sana bir sual sordum, diye gürledi. Cevap versene. Nazan tabii ki suali duymuştu. Ama ne diyebilirdi ki? Sesinin tonunu ayarlayamazsa vahşi adamın her şeyi dinleyeceğinden korkmuştu. İçindeki nefret duygusu her an sesine aksedebilirdi. Yalnız sesi mi? Gözleri de kendisini ele verebilirdi. Biraz daha sabretmeliydi. Çok az bir süre daha. Ondan sonra her şey istediği mecraya girecekti. Gülümsemeyi nasıl becerdiğini kendisi de bilmiyordu ve bu dirayeti nasıl gösterdiğini bundan sonra da hiç anlayamayacaktı. ''Evet hayatım'' diye fısıldadı. ''O gece ikimizi de perişan ettin. İnan bana o geceyi hiç unutmadık ve unutmayacağız.'' Rıza'nın memnun olması lazımdı ama nedense o rahatlığı hissetmiyordu adam. Daha da kötüsü Nazlı'nın yalan söylediği fikrine kapıldı. ''Doğru mu söylüyorsun?'' ''Yemin ederim. Önce çok sarsıldık ama...'' O gece yaşadıklarım beynimde yeni fantezilerin doğmasına yol açtı. Nasıl yani? Daha değişik, hiç denemediğimiz heyecan verici şeyler işte anlasana. Cinsel fantezileri bilmez misin sen? Rıza yine kuşkulu kuşkulu Nazan'ı süzdü. Üçlü mü? Diye sordu. Öylesi de var tabii. Ya başka? Ama beni asıl ilgilendiren ikimizin şimdi yapacakları. Sırıttı adam. Yanılmışım diye düşündü biraz rahatlayarak. İşte tanıdığı cinselliğe aşinasının gerçek yüzü yavaş yavaş ortaya çıkıyordu. Onu hep böyle istekli ve arzulu tanımıştı. Doğası buydu. Değişemezdi zaten. Hadi diye söylendi. Gevezeliği bırak da soyun. Önce sen. Rıza üstündekilerin hepsini çıkardı. Sonra kendinden emin bir şekilde yatağa uzandı. Nazlı'nın hafif ürpertilerle kendisini izlediğini görüyordu. Bunu da doğal karşıladı. Çok çabuk heyecanlanırdı kadını. Nazlı'nın da soyunmasını bekledi. Sonra kısık bir sesle mırıldandı. Göster bakalım. Neymiş şu fantazin? Bekliyorum. Nazan usulca yatağa girip sırt üstü yatan adamın üstüne çıktı. Kendinden emin ve kararlı bir hali vardı. Adamın ereksiyona geçmiş cinsel uzvuna tiksintiyle baktı ama dudaklarını süsleyen yapay tebessüm gerçek duygularını gizliyordu. Genç kadın o an emeline kavuşacağını hissetti. Uzun zamandır esiri olduğu, duygularının tamamen yok olduğunu, yüreğini kavuran tek isteğin artık intikam haline dönüştüğünü rahatlıkla anladı. Az sonra her şey sona erecekti. İnce uzun parmaklarını adamın vücudunda dolaştırmaya başladı. Hafif hafif onu okşarken gösterdiği metanetle övünüyordu artık. Kendine olan inancı artmış, güveni gelmişti. Gözlerini kapat diye fısıldadı yumuşacık bir sesle. Okşayışlarından umutlanan Rıza az sonra alacağı zevkten emin bir şekilde istenileni yaptı. Gözlerini yumdu. Nazan acele etmedi. %100 emin olmadıkça nihai hamlesini yapmayacaktı. Önce avını inandırması gerekiyordu. Kendini zorlayarak eğildi ve dilini adamın çıplak göğsü üzerinde dolaştırmaya başladı. Titriyordu genç kadın ama bu cinsel hazdan değil, az sonra yapacağı öldürücü hamlenin ruhuna verdiği huzurdandı. O son hamleyi yapabilmekten hep endişe etmişti ama hazırdı artık. Rıza gözlerini açmadan homurdandı. Bu mu senin fantezin? Beni öpmek mi sadece? Acele etme hayatım. Bu sadece bir başlangıç. Sakın açma gözlerini. Rıza genç kadının isteğine uydu. Açmadı gözlerini. Fakat bu sırada öpücükler dilinin çıplak göğsünde dolaşması hiç de değişik bir zevk vermiyordu adama. Ona kalsa kendisi harekete geçer, çok daha aktif ve çıldırtıcı şeyler yapabilirdi. Yine de kadının gönlünü almak için beklemeyi tercih etti. Zira bu gece ondan yüklü bir meblağ talep edecekti. Paraya ihtiyacı vardı ve aralarında yeni bir tatsızlığın çıkmasını istemiyordu. Bir ara başucundaki komodinin çekmecesinin hafifçe çekildiğini duyar gibi oldu. Nazan üstünde yana kaymış, vücudunun ağırlığı hafif sola kaymıştı. Rıza umursamadı. Daha doğrusu pek oralı olmadı. Şayet gözlerini açmış olsaydı, Nazan'ın çekmeceden sivri uçlu büyük bir ekmek bıçağı çıkardığını görecekti. O andan sonra olaylar yıldırım hızıyla gelişti. Rıza bir an üzerindeki kadının elinin göğsüne yaptığı tazyikle irkildi. Bir tuhaflık olduğunu hissetmişti. Hatta kısa bir an merakı kapıldı. Refleks olarak göz kapaklarını araladı ama artık çok geç kalmıştı. Saniyenin onda biri kadar kısa bir zaman diliminde yarı aralanan gözleri müthiş bir hızla gırtlağına yaklaşan metal parlaklığını görür gibi oldu. Zaten tek görebildiği de bu olmuştu. Sonra müthiş bir acı hissetti boynunda. Eti yarılır gibiydi. Korkunç bir yanma ve boynunun derinliklerine dalan sert bir metalin kalınlığını duyumsadı. Kımıldayamaz olmuştu. Gözleri dehşetle alabildiğini açıldı. İnanılmaz bir acı hissediyordu boynunda. Nefes alamıyor, yutkunamıyor, oluk oluk sıcak bir sıvının çıplak göğsüne kaydığını duyumsuyordu sadece. Kandı bu, kendi kanı. Debelendi Rıza, bilinçsizce. Tüm bedeni kasılıyor, sara nöbeti geçirir gibi adaleleri geriliyordu. Şuuru kaybolmak üzereydi. Hala kendisine ne olduğunu anlayamamıştı. Ölmek üzere olduğunu hissetti. Kesilen şah damarından sıçrayan kanlar yağmur gibi yüzüne damlıyordu. Dehşetle üzerinde oturan Nazan'a bakabildi son bir kere. Kadının yüzünde oluşan mutluluk ifadesini kanı donarak izledi. Pek seçemedi ama galiba Nazan kahkahalarla gülüyordu. Bu Rıza'nın ölmeden önce gördüğü son şeydi. Bitti. Yazarın bitiş notu. Roman böyle bitiyor ama gerçekte Nazan'ın dramı henüz devam etmektedir. Belki bu romanı 2 sene sonra kaleme alsaydım, okurlarıma daha değişik bir son sunabilir, en azından Nazan'ın hala devam eden muhakemesinin neticesini de yazabilirdim. Ama teklif sahibinin ısrarı karşısında bu şansım olmadı. Belki de böylesi daha iyi oldu. Zira okur beyninde olayları değerlendirip bir sonuca bağlamak ancak roman zaviyesinden geçerlidir. Adaletin şaşmaz terazisi bazen insan ruhunu tatminden uzak kalır. Okurlarımdan bazısı belki de Nazan'ı bu sonuca iten sebepleri haklı ve geçerli bulacak, en azından işlediği cinayette ağır tahrik nedenlerini kabul edecektir. Bazıları da sebep ne olursa olsun insan canına kastın muhakkak cezalandırılmasından yana olacaklardır. Romanın yarım kalmış gibi görünen havasının sadece halen devam eden mahkeme safhasına bir yorum getirmemek kararımdan kaynaklandığını özellikle belirtmek isterim. Takdir sizlere kalmıştır. Kitabın sonu. Tarih 10 Mayıs 2012.